Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müsned-i Şihab 728. hadis. Ya Ebu Bekir, hunna hakkun taallamhunna. Ma min abdin zulime mazlimeten feyagut Ma min abdin zulime mazlimeten fe yaguttu anha illa e'azzallahu fiha nasrahu. Ve ma feteha raculun bâbe atiyetin tasdîkan ve sileten illa zâdehullahu biha kethraten. Ve ma feteha raculun bâbe mes'eletin yuridu biha kethraten illa zâdehullahu biha qilleten. Ey Ebu Bekir, şunlar haktır, öğren. Bir mazlumun hakkı gasp edilir, o da buna zulümle karşılık vermezse, Allah onu yardımıyla yüceltir. Bir adam, akrabalık bağı ve sadaka gayesiyle cömertlik kapısını açtı mı, Allah da onun bolluğunu artırır. Bir kimse de, çok şey elde etmek amacıyla dilenme kapısını açtı mı, Allah onun elindekileri daha da azaltır. Estağfirullah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh'a üç hak, üç hakikat, üç gerçek öğretiyor. Öğren bunları diyor. Ya Ebu Bekir, hunne hakkun teallemhunne. İşte hak olanlardan üç tanesi, öğren bunları diye söze başlıyor. Söyleyene bakın, söylenilene yani dinleyene bakın. Onların yanında, onların safında olmak istemez miyiz, mümkün mü? Allah bizi onlardan ayırmasın. Onlar gibi olmaya çalışalım, onların yolunda olmaya çalışalım, onların dediğini dinleyelim, o söz bize söylenmiş olarak dinleyelim, dinliyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz'e söylüyor ama bizim için söylüyor. Evet onun için ama aynı zamanda bizim için söylüyor olarak dinliyoruz. Mâ min abdin zulime mazlimeten ama feyaguttu anha. Bir adama zulmedilmişse, bir mazlumun hakkı gasp edilmişse, bir adamın hakkı elinden alınmışsa ya da Allah'ın kendisine tanıdığı haklar, ona tanınmamış gibi davranılmış, ona zulmedilmiş, ona haksızlık edilmiş, onun hakkı elinden alınmış, gasp edilmişse. Ama o, bu haksızlığa, bu zulme karşı, kendisi, kendinin imkanıyla zulümle karşılık vermemişse, yani dua etmişse, nasihat etmişse, ya da haddi aşmamışsa, İslam'da zarar vermek yoktur ama zarara zararla karşılık vermek de yoktur prensibinden hareketle. Arapça aslıyla la darara ve la dırar diyen aleyhissalatü vesselam'ı dinlemişse veya evet o yanlış yaptı ama benim onun bu yanlışına karşı yanlışlıkla cevap vermem gerekmez demişse, o bana haksızlık yaptı, o benim camımı kırdı, o benim canımı acıttı, o benim yuvama müdahale etti, o benim adıma Allah'ın bana verdiği hakkı benim elimden almaya çalıştı. Öyleyse al bir o kadar da benden, ben de onun canını acıtacağım, ben de ona karşılık vereceğim dememişse, o bana zulmetti, ben de ona zulmedeceğim dememişse, yani buna zulümle karşılık vermemişse, Allah illa e'azzallahu fiha nasrahu, onu yardımıyla yüceltir. Aziz kılar. İyi ama o bana neler yaptı diye başlamayın tekrar. Evet o sana neler yaptığını bildik. Yani zulmetti. Ama sen onun zulmüne karşı, sen mazlum durumda olduğun için, istersen ölünce namazı kılınır cinsten bir Müslüman ise o zulmeden, çok büyük bir yanlış yapmışsa, Müslüman kardeşine zulmetmişse, ama sen mazlum durumda olarak istersen ona dua ediver. Yani Öyle bir dua et ki mazlumun duası kabul edilir bilirsin. O artık bir daha ömür boyu hiç kimseye kötülük etmesin. İyi dua et. Böylece yeryüzünde kötülük imkanı olan bir kişi ortadan kaldırılmış olsun. Şeytan onu bir daha aldatmasın. O bir daha kötülüğe meyletmesin. Eğer becerebilirsen, gücün yeterse, dilin dönerse onun adına böyle bir duada bulun. Ama değilse bırak o kendini ıslaha çalışsın. Ama sen becerebilirsen onun ıslahı için gayret et. Ya da birilerini gönder. Sen kendin karşısında duramayacaksan, karşına gelirse ona hakkı ve hayrı söyleyemeyeceksen bırak başkaları söylesin. Hatta onları teşvik et. O değişsin, o iyileşsin. Ama eğer sana zulmeden kişi kafirse ya onun hidayetini iste ya da helakini iste. Ama elbette ona zulmetmeye hakkın yok. Hatta mesela öldürmüş bile olsan İslam'ın sana verdiği izin ile bir savaş ortamında sonunda ne kulağını kesebilir ne gözünü oyabilirsin. Bunların İslam'da yasak olduğunu bilirsiniz. İşte bir adam eğer ki mazlum durumdaysa, hakkı çiğnenmişse, gasp edilmişse ama o buna zulümle karşılık vermemişse, İslam'ın o konuda kendisinden istediğini yapıyorsa Allah onu yardımıyla yüceltir, aziz kılar, şereflendirir. Artık izzet ve şeref sahibidir. Değmez mi? Hani siz hadis kitapları okurken karşılaşmışsınızdır ya da menakıb kitaplarında bile. Ebu Bekir Efendimiz'e birisi hakaret edip dururken o hiç cevap vermezmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada bulunur, hatta tebessüm edermiş. Derken bir cevap verince kalkıp yürümüş. Aman ya Resulallah demiş, neden öyle yaptınız? Sen susunca seni savunan melek vardı, sevinmiştim. Hoşuma gitmişti ama sen kendini savunmaya başlayınca şeytan geldi aranıza girmek için. Şeytanın olduğu yerde durmadım da ondan demiş. Bildiniz mi? Siz de işi Allah'a havale ederek, ölçüyü Allah'tan alarak, hak kimin, hakikat kime ait, kimin hakkı gasp edilmiş, kim zulme uğramış, zalim ne yapmış ama mazlum ne yapmalıymış, bunları vahiyden öğrenelim. Hatta mesela birinci prensip olarak mazlumun ve zalimin ve zulmün tarifini eğer insanlar Kur'an ve sünnetten almazlarsa yapılan mutlaka yanlış olacaktır diyelim. Biz de vahye müracaat edelim. Zulüm nedir? Zalim kimdir? Mazlum kimdir? Oradan öğrenelim. Ben sadece iki ayet hatırlatmak istiyorum. Diğerlerini siz Kur'an ve sünnetten öğrenirsiniz inşallah. Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederken diyordu ki ya buneyye la tüşrik billah inne şirke la zulmün azim. Evladım sakın ha Allah'ı ortakla düşünme. Allah'ın yetkisine sınırlama getirme. Ondan aldığın, Allah'tan aldığın yetkileri başkalarına verme. Bu gerçekten çok büyük bir zulümdür. İşte zulmün belki birinci prensibi. Bir başka ayet bunu bir başka açıdan bize öğretiyor. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ Allah'ın ayetlerini var olduğu halde yok sayan ya da olmayanları sanki ayetmiş varmış gibi değerlendirenden daha zalim kim ola? Bir başka ifadeyle Allah'ın demediğini dedi diyenden ama dediğini demedi diyenden daha zalim kim var? İşte buna göre bu makamda yani böyle yapılan makamda olup da mazlum durumda olanlar Allah'ın kendilerinden istediğini yaparak mazlumun nasıl hareket edeceğini Allah'a ve Resulüne sorarak hareket ediyorlarsa o zaman Allah onları yardımıyla yüceltecek, aziz kılacaktır. وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ تَصْدِيقًا وَصِلَةً Bir adam da cömertlik kapısı açmışsa, cömertse, atıya sahibi, ihsan sahibi ise, veriyor, verdikçe veriyor, üstelik verme kapısını da açık tutuyorsa, ama bunu hem tasdikan hem de sıleten gerçekleştirmişse bu hadise göre, yani verince daha çok artacağına inanıyorsa, sadakatle İslam'a ve imana, Allah ve Resulü'nün dediklerine bağlılıktan kaynaklanan bir vermeyle veriyorsa, yani sadaka olarak vermek istiyorsa, Allah bana vermiş, bu verdiğinin benim onun adına harcamam konusunda da bana yol göstermiş. Ben işte onu tasdik ediyorum. O imana, o prensibe, o kurala, o vahye gönülden bağlı, sadakatle bağlıyım. Ondan dolayı sadıkane bağlılığımın gereği veriyorum diye bir kapı açmışsa, ikincisi bir de sıleten, yani sadaka ama sıla-i rahim derdiyle yapıyorsa, Allah bağ bağlamış, aramızdaki bağın güçlü ve kuvvetli olmasını istemiş, annem babam ve çocukları arasında, dedem nenem ve çocukları arasında, yani benimle kan bağı olanların, amcalarım, dayılarım, halalarım, teyzelerim ve çocukları arasında benim bir bağım var. Allah bağlamış bu bağı. Ben bu bağın gereği yerine getirilsin diye atiye kapısını, verme kapısını, cömertlik kapısını açık tuttum diyorsa bir adam, zâdehullâhu bihâ ketraten, Allah onun bolluğunu artırır. Cömertlik cennetten uzanmış bir daldır. Tutanı cennete götürür. Cimrilik cehennemden uzanmış bir daldır. Tutanı cehenneme götürür diyordu bir hadis-i şerif. Bir başka hadis öğrenmiştik bu konuda. Cömerdin ikramı şifadır diye. İşte cömerdin böyle iyilikleri, cömertliğin böyle güzellikleri vardır. İnsanlar Allah'ın kendilerine verdiğini başkalarına vermek konusunda rahat ve huzur içinde bir iman nişanesi olarak hareket ediyorlarsa, onların bu yaptığı iş onlara bolluk kapısı açacaktır, onların bolluğunu artıracaktır. Ama gösteriş olsun diye yapmayacak. Kavminin ve kabilesinin ve ailesinin şan ve şerefini yüceltmek için yapmayacak. Böylece insanlara güzel görünüp bir başka açıdan daha çok dünya ve dünyalık elde etmek için yapmayacak. Ya hem tasdikan hem de sıleten yapacakmış fakat. Tasdik, Allah dedi diye, peygamber böyle uyguladı diye yapmaktır. Allah'ın ve peygamberin dediklerine sadakatle bağlı olarak hareket etmektir. O zaman zaten verilen sadaka olur. Allah-u Teala'nın bana verdiğinin Allah'tan gelen bir imtihan gereği sorularım olduğunu bilmek, mülkün Allah'a ait olduğunu ama bana da imtihan için verdiğini kabul etmek imandır. Onun ver dediği yerlere verince sadaka olacaktır. Ben kendim kendi kafama göre takılıp birilerine vermeye çalışıyorsam, bu verişimin sadaka olmadığı gerçek. Çünkü tasdik ettiğim bir inançtan kaynaklanmıyor. Ben kendimce Kur'an sünnet dışında başka prensip kararları almışım, ona sadaka denmez ki. İmanın tasdikinden kaynaklanacak, mülk konusunda, davranış konusunda, sosyal ilişkiler konusunda, insanlar ve insanlarla diyalog konusunda, Allah ve Resulü ne dediyse, işte ona sadakatle bağlılıktan kaynaklanacak bir veriş, bu sadaka olacaktır. Bunun için veriyorsa adam, bunun için cömertse adam, bunun için cömertlik kapısı açmışsa adam, bir de vasıleten sıla-i rahimden kaynaklanıyorsa, yani akrabalık bağı için yapıyorsa. İnsanın akrabası kimdir diye düşünenler görürsünüz. Belki onlardan biri de sizsiniz. Elbette bir kişinin hanımı, oğlu ve kızı akrabası değildir. Onlar kendisidir zaten. Peki ya anne baba ile torunlar, ya da dede nene ile torunların çocukları, onlar bizim akrabamız mı dersiniz? Hadi öyle saydınız, öyle mi? Belki de anne babayı siz onun çocuklarıyla birlik, yani kardeşlerinizle birlik düşününce öyle söyleyebilirsiniz. Ama bu işin en uç noktada bir örneğini gördüm bir hadisi şerifte. Aleyhissalatü vesselam diyordu ki, Mısırlılara iyi davranın çünkü onlar akrabalarınız. Dedim gerçekten Allahu Ekber ve lillahilhamd. Nasıl yani? Sübhanallah, estağfirullah diye sayasım geliyor. Nasıl Mısırlılar Kureyş'in akrabası ki? Mısır ve orada yaşayanlar, Mekke ve Kureyş, onlar birbirlerine nasıl akrabalar olur? Ama heyhat ki, meğer onlar benim de akrabalarım olurmuş. Çünkü annem oradan geldi ya, Ben Mısırlı bir kadına anne demek zorundayım. Bu benim imanım, bu benim teslimiyetim ya. İş baştan çözülüyor o zaman. Maria annem Mısır'dan geldi. Aleyhissalatü vesselam ondan bir oğlu olmuştu İbrahim. Bilirsiniz onun anası olarak Maria annemden söz ediyorum. Ayrıca daha öncesinde hani her Müslümanın üç babası vardı bilirsiniz. Bir Adem babamız, ikincisi İbrahim atamız, üçüncüsü de anamızın kocası babamızdı ya. İbrahim atamızın hanımı yani annemiz Hacer'de oradan gelen bir kadın olarak Mısırlılar bizim akrabamızdır elbette. Efendim bugünkü Mısır mı, dünkü Mısır mı ya da dünkü Kureyş o günkü Mısır'ı akraba bilsinler mi? İşi sözde bırakmaya ya da lafa boğmaya ne hacet? Siz meseleyi anladınız galiba. Henüz oraya kadar gücünüz yetmediyse lütfen anne babanızla beraber olun. Dede neneniz zaten onun parçası ama oğlunuz ve kızınız sizin parçanız, torunlar sizin canınız ve can ciğerinizdir. Lakin kardeşlerinizi unutmayın. Ama özellikle amca, dayı, hala, teyze ve çocuklarıyla çok yakın diyalog halinde olun. Gücünüz yeter mi dersiniz? Ben eğer bu işe başlarsanız yeteceğine inanıyorum. Ondan sonrasında da babanızın amca çocukları ve çocuklarına, sonra dedenizin amca çocukları ve çocuklarına, sonra daha dahasına, sonra Adem babamızdan bütün çocuklarına kadar onların baba bir kardeş olarak sanki bizim ziyaret etmemiz, sıla etmemiz, görüp gözetmemiz gereken insanlar olduğunu, vahyi ulaştırmamız, onları hakka ve hakikate davet etmemiz gerektiğini unutmayın. Zaten İslam'ın duyurulmasında iki temel prensip vardı. Bir, babam ve çocuklarına, gücüm yetiyorsa onun babası ve çocuklarına, ona da gücüm yetiyorsa onun babasının, babasının ve babasının çocuklarına yani Adem atamız ve çocuklarına kadar ulaşabilecektim. Hedef bu olacaktı. Diğer de mekan prensibi olarak birinci kapı komşularıma, gücüm yetiyorsa ikinci kapıya, sonra üçüncü, sonra ve sonra bütün dünya benim muhatabım olarak ben iyi bir Müslüman olmaya çalışacaktım. Bir de hak ve hakikatin üçüncü perdesini aralıyor hadisin sonu. وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ Bir adam da eğer yürüdü biha kethraten çok şey elde etmek için, çoğaltmak için, dünyayı yutmak için, aman her şey benim olsun, her şeyim çoğalsın derdiyle dilenme kapısını açarsa, dilenirse insanlardan bu anlamda yeterince Allah kendisine verdiği halde canı, dini ve namusu tehlikeye girecek kadar olmayan bir azlık sebebiyle ama onu çoğaltmak derdine dilenmeye başlamışsa işte bu adam illa zâdehullâhu bihâ kılleten Allah onun elindekileri daha da azaltacaktır. O mevcudunu da kaybedecektir. Dilenmenin tarih boyunca ne tür şekillendiğini bilemem ama içinde bulunduğum zamanda nice envai türlü çeşit birim birim grup grup dilenme modellerinin sanki akıl almaz biçimde uygulanma alanlarını görüyoruz. Yani masa başında oturmuş insanların kasa ve keselerindeki parayı nasıl olur da allem kallem edip kendi kasamıza kesemize indiririz diye bu işin sanki mesaisine kafa yoran insanların olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Meydanlarda genel pankart şeklinde el açmalar ya da vitrinlerin kenarlarında köşelerinde açılan eller sanki bana el gibi gelen bu tür dilenmeler ya da lütfen lüks ve israf için paraya ihtiyacım var. Karın doyurmaya değil elbette size öyle söyleyemem ama benim şımarmaya, isyan etmeye, kendimden geçmeye, ne olduğunu bilmemeye, azıtmaya ve sapıtmaya parayla bu işleri yapmaya ihtiyacım var. Ne olursunuz bütün yollar benim kasamın önünden, benim kesemin civarından geçsin dercesine insanlar bir çeşit el açıyorlar, bir çeşit dileniyorlar. Aman benden alın, aman bana para lazım diyorlar galiba. İşte bu tür el açmalar insanlara mevcut değerlerini, imkanlarını kaybettirecektir. Daha da azaltacaktır. Görüyorsunuz birileri malı birdenbire toplarken bu toplumda bazen de birdenbire kayboluveriyor. Belki de kim bilir böyle bir hakkın tecellisi, böyle bir hakikatin yaşanması karşımıza böyle gerçekler çıkarıyor. Yeniden okuyorum. Ya Eba Bekrin hunne hakkun teallemhunne ma min abdin zulime mazlimeten feyaguddu anha illa azzallahu fiha nasrahu ve ma fetaha raculun bâbe atiyyetin tasdikan ve sileten illa zâdehullahu biha kethraten وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً اِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا قِلَّةً Ey Ebu Bekir, şunlar haktır, öğren. Bir mazlumun hakkı gasp edilir, o da buna zulümle karşılık vermezse, Allah onu yardımıyla yüceltir. Bir adam akrabalık bağı ve sadaka gayesiyle cömertlik kapısını açtı mı, Allah da onun bolluğunu artırır. Bir kimse de çok şey elde etmek amacıyla dilenme kapısını açtı mı, Allah onun elindekileri daha da azaltır. 729 Ye'kudur raculu hablen feya'medu ilel cebeli feya'ktatibu ala zahrihi feya'kulu bihi hayrun en yes'elen nase mu'tan ev memnu'an. Bir adamın ipini alıp dağa çıkarak odun toplayıp onu satarak gelirini yemesi, verip vermeyecekleri belli olmaksızın insanlardan bir şey istemesinden çok daha hayırlıdır. Allahu Ekber. İnsanların yaratılıştan ihtiyaçları vardır. Allah böyle bir yasa koymuştur. Ama neye ihtiyaçları olduğunu o yasayı koyana sormak elbette sonuç için bereketler kazandıracaktır. Yani bir adam elbette yiyip içecektir, giyinecektir, barınacak bir yere ihtiyacı vardır, uykuya ihtiyacı vardır, suya ihtiyacı vardır. Ama bir adamın bunlara hangi düzlemde, hangi düzeyde, hangi oranda ihtiyacı olduğunu eğer kendisi ya da o ihtiyaçları topluma teminle görevli olduğunu iddia edenler tespit edecek olursa, işte o zaman her şey alt üst oluyor. Çünkü doymak nedir bilmeyen insanlar galiba bunun sonucu ortaya çıktı. Ya da giymek nedir bilmeyen insanlar, yemek içmek nedir bilmeyen insanlar, hep birilerinin öğretisiyle değil ama birilerinin zorlamasıyla diyeceğim, sanki ondan dolayı piyasayı doldurmadılar mı? Oysa, mesela ev ihtiyacından söz edebilirsiniz bir insan ama özellikle bir aile için. Tabii, sokak ortasında kalmasınlar. Bir ağaç gölgesinde ya da bir kayanın gölgesinde barınabilme imkanı bulamasınlar, doğru. Ailedir, namustur, kadın ve erkektir, çocuktur, büyüyecektir. Elbette bir barınak, şöyle örtülü bir yer olsun, bu bir ihtiyaçtır elbette ve bu ihtiyacı gidermek için hatta bazı yasakların hafiflediğine dair fetvalar bile duyarsınız, doğru, ama siz bugün insanların evde mi, yoksa saraylarda mı, yoksa kaşaneler ve köşklerde mi yaşadığını yeniden düşünün. Kimin eline imkan geçince kendisine ev yapıyor da? Mesela sen en samimi üç arkadaşınla bir yaz boşluğunda şöyle bir yerlerde, yani sana ait olabilecek ya da birinin sana tahsis edeceği bir yerde 50-60 metrekare bir yeri kapatıp orada, hani baban ve deden değilse de onların babası ve dedesi döneminde yaşanan, hatta Hazreti Adem'den beri nice toplumsal bir gerçek olarak herkesin yaşadığı bir ortamda, herkesin yaşadığı bir oranda sen bir ev yapmaya niyet etsen, bu çok zor değil elbette. Bunun için yasağa ya da harama müracaat etmen gerekmiyor. Ama evin içi ve dışı konusunda ya da evin döşemesi konusunda seni birileri yönlendiriyor, bilgilendiriyor ve onlar bundan dünyalık elde etme savaşı veriyorlarsa sen bunu yeniden düşün bence. Derler ki bir yerde bir apartman dairesinin eğer temeli atılmışsa o bölgenin mobilyacıları göbek atıyorlarmış, oynuyorlarmış. Nedenmiş? Nasıl olsa birinden değilse birinden döşenecekmiş o dairelerin tümü. Kaç daire ise ona göre hemen hazırlık yapıyorlarmış onlar da. Söyleyin, ev mi yoksa saray mı? İhtiyaç mı yoksa öyle mi dediler? Aynı şeyi siz sofralarınız için düşünün. Yani insanlar ne ile doyacaklarını kendileri belirleseler, hayır ama yanlış değil mi? Ama Allah'a sorsalar, özellikle Allah'a sormayıp, peygambere böyle bir hak vermeyip, sonra kendileri de biz bilmeyiz, bu işin uzmanları vardır, bilenleri vardır, bu işin özel olarak tahsilini yapanlar vardır, onlara göre ne yememiz gerekir, çocuğumuzu ne ile beslememiz gerekir, onların midelerine neler aktarmamız, neler göndermemiz gerekir şeklinde düşünenler artık doymak bilmez olacaklar. Adam bıkmış ve zorlanmış bu mevcut yapıdan, son dönem insanlığı sanki bu anlamda biraz hakaretvari şöyle tarif ediyordu. Sanki soba borusu, bir uçtan atarsın öbür taraftan düşer, durmaz da zaten diye. Ya da ağzı mutfakta, bir başka tarafı da tuvalette olan bir varlık gibi mi olacaktır insan? Olur mu öyle şey? Hani derlerdi eskiden, Roma'da mı yoksa Mısır'da mı, Bizans'ta mı, saraylarda yemekhanelerin yanında çıkarma bölgeleri de olurmuş. Yani gemilerin çıkarması gibi düşünmeyin. Adam yermiş, yiyebildiğince, tıkanınca, zorlanınca, artık vücut isyan edince, ceset almaz hale gelince, istihap haddi vardır elbette, çekemez hale gelince hemen tüylerle boğazını gıcıklandırıp midesindekileri çıkararak yeniden hırsla ve öfkeyle yemeye devam ederlermiş. Ne dersiniz? Yemek öyle yemek değil, değil mi? Ama efendim, tatlısından önce, tuzlusundan sonra biraz ekşilisi, biraz mayhoşu, biraz sulusu, biraz katısı karıştırarak şöyle bir düzen ve dizayn içinde yerseniz 30 çeşit yemeği bir arada götürebilirsiniz diyen insanların yeme programını konuşmuyoruz. Ama Allah'ın ye deme emrine binaen yiyecektir. Bunun için baktı ki paraya, gelire ihtiyacı vardır. İpini alacaktır. Dağa çıkacaktır. Odun toplayacaktır. Getirip satacaktır. Geliriyle yiyecek elde edecektir. Sonra Allah'ına şükredecek, hamd edecektir. Değilse verip vermeyecekleri belli olmaksızın insanlardan bir şey istemesinden elbette bu daha hayırlıdır. Mesela Hazreti Ali Efendimiz kerremallahu veçe radıyallahu anh, evin bu tür yeme içme ihtiyacı, yani zaruri ihtiyacı için bir Yahudinin yanında bahçesinde hurma toplamak adına işe girer. Topladığı kadar toplar. Yani ona iş icabı yapacağı görevini yapınca karşılığında alacağı hurmaları alıp bugün bize yeter deyip ayrılır. Sonra yine aynı, sonra yine aynı. Yahudinin dikkatini çeker bu olay. Oysa çok beceriklidir, çok güçlüdür, bu işin hakkından gelebilecek birisidir. Yani böyle bir iki saatte çalışıp bir iki avuç hurmayı elde ettikten sonra eve gitmesi yerine akşamlara kadar, sabahlara kadar, gece gündüz ev bark demeden, peygamber, hadis, ayet, Kur'an, sünnet demeden kendisini hurma bahçesine vakfedebilse kendisinin çok kısa sürede nice hurma ağaçları olacak, hurma bahçeleri olacak bir yiğit delikanlı görünümündedir. Dayanamaz söyler, neden der bırakıp gidiyorsun? Sen biraz çalışsan daha çok kazanırsın. Evet ama bugünkü rızkımı temin ettiğime inanıyorum. Benim bundan başka işim var. Şimdilik bu kadar, yarın gerekirse yine gelirim der. Söyleyin, bu mantıkta, bu düşüncede olunca insanlar doymaları da kolay, kazanmaları da kolay değil mi? Yine Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilir. Un ile suyu karıştırıp içi veriyormuş, doymaksa tamam diye. Öyle olunca doyulur. Hatta hacca ve umreye gidenlere cesaret bulup bir nasihat etme imkanım olursa diyorum ki, soruyorlar çünkü bazen ne dersin diye, sakın ha yemeğe içmeye zaman ayırmayın. Hani orada bulunan bir Afgan ekmeğini, görebildiğiniz, köşe başlarında alabildiğiniz, bulabildiğiniz bir Afgan ekmeğini, yarısını sabah, yani şöyle saat 8-9'da, yarısında akşam ile yatsı arasında, yanında bir seferinde sadece bir muz, ama diğerinde sadece şöyle bir parça yoğurt, bir başka seferinde sadece elma diyorum, gözü açılıyor adamın, bir başka seferinde sadece portakal, ama diyor yani portakal ve ekmek mi? Evet diyorum, yani sen doymak istemiyor musun? Dene bakalım. İşte o zaman göreceksin, miden de, kendin de, kafan da, gönlün de rahat olacak. Ama yanındaki ayıktırıyor beni, uyarıyor. Ama diyor adam orada da yemeyecekti de bu paraları bir ömür neden kazandı? Ama Kur'an'a gitmeden para kazandı, sünnet zamanında para kazandı, Bakara, Ali İmran, Buhari, Müslim yerine para kazandı. Adam bunları orada yiyecekti, mukaddes beldede midesini bir güzel böyle ikrama layık görecekti. Ama senin dediğine göre diyorum ki benim dediğime göre yaparsa midesinde zemzeme daha çok yer kalır, daha çok içer, daha çok bereketler elde eder, duası güzelleşir, ibadeti güzelleşir. Çünkü ağzımızdan gidenler yapı taşlarıdır, biz onlarla dua eder, biz onlarla ibadet ederiz. Tekrar okuyorum. يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَعْمَدُ اِلَى الْجَبَلِ فَيَخْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلُ بِهِ خَيْرٌ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُوْطًا اَوْ مَمْنُوعًا. Bir adamın ipini alıp dağa çıkarak, odun toplayıp onu satarak gelirini yemesi, verip vermeyecekleri belli olmaksızın insanlardan bir şey istemesinden çok daha hayırlıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.